أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وفهما. En'am suresinin ayetlerini öğrenmeye, ayetleri üzerinde düşünmeye devam ediyoruz. Allah izin verirse 109. ayetten başlayarak birkaç ayet üzerinde konuşacağız. En'am suresinin konusunun İslam'ın inanç esaslarını, İslam'ın düşünce esaslarını anlatmak olduğunu, tekrar olsun diye söylemedim cümleyi, bir kez daha üzerine basarak belirtelim. İslam'ın inanç esaslarını ve İslam'ın düşünce esaslarını, yani bir daha tekrarlamış olacağım. Bir Müslümanın neye inanacağını, niçin inanacağını, nasıl inanacağını öğreten ayetler var En'am suresinde. Bir Müslümanın nasıl düşündüğünü, nasıl düşünmesi gerektiğini öğreten ayetler var En'am suresinde. Bunu öğretirken karşıtıyla beraber öğretir. Surenin böyle bir üslubu vardır. Sanki bir diyalektik yöntem takip edilir. Karşıt görüşler de zaman zaman dile getirilir. O karşıt inançlar, karşıt düşünce sistemleri de eleştirilir. Nerede zayıf oldukları belirtilir. Birçok defa da İslam'ın inanç esaslarını kabul etmeyenlerin, İslam'a gelmeyenlerin, Resullere iman etmeyenlerin, İman etmemelerinin altında ikna olmamaları değil başka sebepler yattığını öğretir En'am suresindeki ayetler. Yine bu konuda birkaç ayet geliyor bakın. 109. ayette şöyle buyuruyor Rabbimiz: "Ve aksemu billahi cehde eymanihim." Allah'a olanca güçleriyle yemin ettiler. Hem Allah üzerine yemin ettiler, hem de olanca güçleriyle yemin ettiler. Yani bu surenin indirildiği dönemde Resulullah Aleyhisselam'la konuşmakta olan Kureyş Arapları veya hemen oradan hareketle genişletelim halkayı, her peygamberin karşısına çıkanlar için aynı şeyi söyleyeceğiz ve kıyamete kadar gelecek olan bütün inkarcılar için aynı şeyi söyleyeceğiz. Kendi dillerinin, yani kendi konuştukları lisanların izin verdiği ölçüdeki bütün vurguları, bütün pekiştirme edatlarını, en güçlü söylem biçimlerini kullanarak kendi kültürlerinde en çok neye yemin ediliyorsa, hangi şeyin üzerine yemin etmek en etkili yemin kabul ediliyorsa, Allah'ın yanı sıra onlara da yemin ederek ısrarlı bir şekilde şöyle dediler: "Le'in ca'ethum ayetun." Eğer onlara, yani bu inkarcılara, peygamberle muhatap olan bu kafirlere Allah'tan bir mucize getirilirse, olağanüstü bir delille karşılaşırlarsa, "Le'yu'minunne biha." Ona kesinlikle iman edeceğiz dediler. Yani Resulullah Efendimiz'e dediler ki: "Ey Muhammed, gördüğün gibi Mekke dar bir vadiye sıkışmış. İki tarafında iki tane heybetli dağ ve bu iki dağın da yanı sıra çevresinde küçük birçok taşlık, volkanik tepelerden oluşan bir arazimiz var. Şimdi sen peygamber olduğunu iddia ediyorsun. Bizim senin peygamber olduğuna İkna olmamız için, sana iman etmemiz için sen bize bir mucize göster. Şu Mekke'nin iki tarafındaki dağlar uzaklaşsın buradan. Tepeler düzlük haline gelsin. Bu taşlık, kayalık Mekke toprakları, bu taşlık çöl, kum çölü verimli topraklara dönüşsün. Hatta Şam bölgesinde olduğu gibi, Irak bölgesinde olduğu gibi buradan da bereketli nehirler aksın. Biz geçim problemlerimizden kurtulalım böylece. Hem de sen böyle olağanüstü bir şey getirmekle peygamberini kanıtlamış olursun. Eğer böyle bir şey yaparsan sana kesinlikle inanırız dediler. Bunu çoğaltabilirsiniz. Mesela Salih Aleyhisselam'dan deveyi istediler. Yani ey Salih, biz senin peygamber olduğuna iman ederiz etmesine ama sen bu konuda bir olağanüstü olay yaşatmalısın bize. Bir mucize getirmelisin. Ne olabilir? Ha işte mesela şu gördüğün kayanın içerisinden kanlı canlı bir devenin çıkmasını sağlayabilirsen biz sana inanırız diye onlar da yemin ettilerdi. Hoş, onların isteği gerçekleştirildi de ne oldu sanki? İman mı ettiler? Tam tersi küfrünü ve azgınlığını artırdı o kavmin bu mucizenin gerçekleşmiş olması. Her peygamberin karşısına dikilenler böyle taleplerde bulunmuşlar. Bu demektir ki biz ayetlerden öğrenerek şöyle bir düşünce sahibi oluyoruz ki kıyamete kadar kimi insanlar, tabii ki bütün inkarcı türleri aynı değil ama bazıları şöyle diyecekler. Bizim iman etmemiz için Allah'ın bize olağanüstü bir şey yaşatması lazım. Bir mucize olması lazım. Yani kimisi gökten dolu yağdırılmasını ister, kimisi taş yağdırılmasını ister, kimisi hiç olmayacak bir hastalığın birdenbire iyileştirilivermesini ister, birisi yerin dürülmesini, birisi dağın parçalanmasını, birisi gökyüzünün bir halden bir hale geçmesini ister. Böyle taleplerde bulunan insanlar kendilerinin kibirlerini bir kez daha ortaya koymuş oluyorlar. Şimdi burada şunu belirlememiz gerekiyor. Herkes kendi konumunu doğru belirlemeli. Allah mı bizi imtihan ediyor yoksa haşa biz mi Allah'ı imtihan ediyoruz? Kul imtihan eden değil, imtihan edilendir. Kul yani insanlar yani yaratılmışlar Allah'a şartlar koşabilme makamında değildirler. Allah'ın kitabında bildirdiği ve kainata serpiştirdiği ipuçlarından yola çıkarak düşünmek, istidlalde bulunmak, sonuçlar çıkarmak, ön yargılarından arınmak, çıkarlarının peşinde koşmaktan vazgeçmek ve iman etmekle mükelleftir. Ben sana iman ederim ama sen bana şöyle yaparsan, haşa, bu üsttekinin alttakine söyleyebileceği bir sözdür. Ben iman ederim Allah'ın varlığına, ben iman ederim senin peygamber olduğuna. Peki nasıl iman ederim? Yani mesela sen eğer denizin üzerinde yürümeyi başarabilirsen ben senin peygamber olduğuna inanırım. Biz sana şov yapmaya mı geldik? Biz sana olağanüstü işler yaptığımızı kanıtlamaya mı geldik? Her zaman kafirlerin aslında başka sebeplerden dolayı iman etmemelerine rağmen işi yokuşa sürmelerinin belirtilerinden bir tanesidir bu. Mesela ağır bir hasta vardır. Efendim, peygamber olduğu söyleyen kişinin o hastaya mesela elini şöyle bir dokunduruvermesiyle onu iyileştirmesini beklerler. Eğer onu o ölümcül hastalıktan elini dokunduruvermesiyle veya bir bakışıyla veya bir sözüyle, bir okuyuşuyla veya bir üflemesiyle, nefesletmesiyle dirilti vermesini, canlandırı vermesini beklerler. Böylece ona iman edecektir. Halbuki peygamberler bir inanç sistemi getirmiştir. Bu inanç sistemine bir düşünce sistemiyle ulaşılır. Yani peygamberler insana, kainata bir bakış tarzını öğretmek için gönderilmişlerdir. Yaşadıklarından hareketle yaratıcıyı bulmaları gereklidir. Yaşadıklarından hareketle yaratıcıyı tanımaları gerekmektedir. Yine yaşadıklarından hareketle yaratıcı karşısındaki muhtaç durumda oluşlarını fark etmeleri gereklidir. Kendilerinin acizliklerini, kendilerinin faniliklerini, kendilerinin bir üstün güç tarafından düzenlenmiş bir hayatı yaşamakta olduklarını fark etmelerini, buradan yola çıkarak şükretmeleri, iman etmeleri, ibadet etmeleri gerektiğini öğretmek için geldi peygamberler. Peygamberler kendi şahsi hallerinde olağanüstülükler sergilemek için gönderilmediler. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ın karşısındaki Kureyş müşriklerinin bu tür taleplerini karşılamadı. Bu tür taleplerine olumlu karşılık vermedi. Kitabında indirdiği diğer surelerde önceki peygamberler döneminde bu tür taleplerde bulunanların istekleri yerine getirildiğinde bunun bir işe yaramadığını hatırlattı Allah. Evet, mesela Hazreti İsa ölümcül gibi görünen hastalara şifa veren mucizeler gösteriyordu. Ne oldu? Hazreti İsa'nın etrafındaki insanlar iman patlaması mı yaşadılar? Tam tersi, inkar patlaması yaşadılar. Hazreti İsa'nın eliyle Allah ölüyü diriltti. Ne oldu? İsrailoğulları ıslah oldular ve Allah'ın istediği çizgiye mi geldiler? Tam tersi, adamların azgınlığını artırdı. Başka bir işe yaramadı. Ne oldu? Hazreti İbrahim'le beraber ateşin içine düşüp yanmadan çıkışını gördüler. Ve ne oldu yani? Hazreti İbrahim'in gönderildiği o kildani kavmi bunu görünce iman mı ettiler? Yok, iman etmediler. Hazreti İbrahim o kavimden yanına sadece yeğenini alıp gitmek zorunda kaldı. Hepsi bu kadardı. Birçok peygamber için geçerli. Hazreti Musa ile beraber birçok mucize yaşayan İsrailoğulları, Hazreti Musa'nın eliyle gerçekleşen birçok mucizeyi gören Firavun ve hanedanı sanki iman mı ettiler? Bugünün kafirlerine ne gösterilirse iman edecekler. Alabildiğine nefislerini tanrılaştırmış ve kendi yaptıkları gelişmelerle mağrur olmuş, kibirlerine yenik düşmüş bu insanlar, haşa ki kendilerini Allah'a şart koşabilecek kadar büyük görmeye başlamışlar. Rabbimiz diyor ki, onlar böyle yemin ettiler iman edeceğiz diye. Kul, de ki onlara, innemel ayatu indallahi. Olağanüstü işler göstermek Allah'ın elindedir. Mucizeler Allah'ın yanındandır. Ben böyle bir şeye güç yetiriyorum demedim. Bunu daha önceki derslerimizde de tekrar etmiştik. Defalarca vurguladık. Çünkü En'am suresinde defalarca anlatılıyor. Buradan yola çıkarak her insanın şunu samimiyetle kavraması, kabul etmesi, itiraf etmesi gerekiyor. Ne peygamberler, ne de peygamberlerin çizgisindeki salih kullar, insanların karşısında anlattıklarını kanıtlamak için olağanüstü işler başarmak zorunda değiller. Ne peygamberler mucize göstermek zorundalar, ne de Allah'ın salih kulları keramet göstermek zorundalar. Ne yani şimdi? Allah'ın salih bir kulunun anlattıklarından etkilenmeyip de gösterdiği kerametlerden etkilenerek mi yola gelecek insanlar? Mümkün mü yani? Aklı ile yol bulmayan, gönlü ile yol bulmayan insanlar gözlerini etkileyenle mi yol bulacaklar? Akletmeyenler, hissetmeyenler, aklının ve hissinin etkisiyle düzelmeyenler, bellerini büken, güçlerini aşan şeylerin karşısında mı iman edecekler sanki? O zaman da bir yol bulacaklar. Bakın, görüyoruz şimdi. وَمَا يُشْعَلِكُمْ Ne biliyorsun? Ya da buradaki ifadeyi şöyle çevirelim. Şunu bil ki ey peygamber, şunu bilin ki ey iman edenler, ey Müslümanlar, onların bu talepleri samimi bir talep değil. اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ Onlara bu tür mucizeler geldiğinde iman etmiyorlar. İman etmiyorlar. Çünkü mucize talebi, iman etmek için mucizeyi şart koşmak bir kişinin haddi değildir. Haşa ki Allah'a ya da peygamberine Hiç kimsenin şart koşma hakkı yoktur. Söylediklerini tartmak zorundasınız. Peygamber sizi bir şeye davet ediyor. Diyor ki, efendim bir tek Allah var. Ondan başka Tanrı yok. Ya işte alın bu sözü, inceleyin, tartışın, önünü ardını bir bakın, üzerinde kafa yorun, itirazlarınız varsa söyleyin. Alın işte, konuşulacak bir konu var orada da. Allah'tan başka Tanrı yoktur. Gökleri yeri yaratan sadece bir ilah vardır. Hepimiz ve her şey aynı Tanrı'nın, aynı ilahın var ettiği varlıklarız ve ona kulluk etmek zorundayız diyor. Bu mantıkta bir tutarsızlık varsa söyleyin. Bakın çok açık yani. İster adınız Budist olsun, ister Hristiyan olsun, ister komünist olsun, ister ateist olsun, ister deist olsun, bilmem neist olursanız olun. Kendinize hangi din ismini veriyorsanız verin. Ya da efendim ben hiçbir dine inanmıyorum diyen o tuhaf garip tiplerden bir tanesi olun. Size böyle bir cümle söylüyoruz. Bu cümlede bir tutarsızlık var mı? İtiraz edeceğiniz ne var bu cümlede? Diyoruz ki kendi kendinizi yaratmadınız. Bakın önemli bir şey söylüyoruz. Kendi kendinizi yaratmadınız. Kendi kendinize var olmadınız. Var olmak için hiçbir şey yapmadınız. Tamamen sizin imkanınızın ve iradenizin dışında bir sonuç olarak var oldunuz. Yani bu varlığı birine borçlusunuz. O var edene iman etmenizi istiyoruz diyoruz. Bu basit bir mantık yani. Bunda çok karmaşık bir şey yok. Diyoruz ki size danışılmadan, size sorulmadan var edilmiş bir hayatı yaşıyorsunuz. Sonrasında da istediğiniz kadar direnin, itiraz edin, üzülün, ağlayın. Öleceksiniz. Gitmeme imkanınız yok. Yani ne gelmemeye gücünüz yetiyor, ne gitmemeye gücünüz yetiyor. Gelmemeye, gitmemeye gücünüzün yetmediği bir hayatı yaşıyorsunuz. Be adamlar, getirmeyi yapan ve götürmeyi yapana iman edin, kulluk edin, itaat edin, onu razı etmeye çalışın diyorsun. Bunda söyleyebileceğiniz bir şey varsa söyleyin, bunu konuşalım. Senin bu cümleni kabul ederim. Evet o zaman, ederim ama bir şartla. Neymiş o? Sen, mesela ne olsun? Benim kalbimden geçenleri bil. Ya ben sana numaralar sergilemeye gelmedim ki. Ben sana bir ciddi düşünce getirdim. Ben sana sapasağlam apaçık bir inanç getirdim. Sen bu düşünceyi ve inancı ele alacaksın. Ne benle uğraşıyorsun yani? Ben senin gibi bir beşerim diyorum zaten. Ben de aynı Allah'a iman etmekle sorumluyum diyorum. Ben de aynı Allah'a itaat etmekle sorumluyum diyorum. Ben de şükürle, ben de hamdla, ben de ibadetle mükellefim diyorum. Ben de acizim diyorum. Benim yaratılışım da benim elimde değildi diyorum. Ben de faniyim, ben de öleceğim diyorum. Bu konuda senden bir farkım yok diyorum. Sana bir düşünce teklif ediyorum. Yok efendim mucizeler göster. Bu senin samimiyetsizliğinden kaynaklanır. Düşünceye yanaşmamandan, düşünceyi bırak kabul etmeyi, o düşünceyi üzerinde konuşmaktan bile korktuğunu gösterir. İman etmediler. Ey iman edenler, sakın yanlış anlamayın, onların isteklerine doğru yönelmeyin. Bazen biz Müslümanlar da böyle samimi bir takım gayretlerle, hani iyi niyetliyizdir ya, karşımızdakileri iman ettirmek isteriz. O iman etmek isteyenlerin bütün itirazlarına cevap verecek, onları ikna edecek, onları iman etmeye mecbur bırakacak şeyler bulmaya çalışırız. Mesela Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu kanıtlamaya çalışırız onlara. Bunun için yapmadığımız çalışma yoktur. İyi niyetliyizdir ha. Bunu yapan insanların hiçbir tanesi kötü niyetli değil. Herkes insanların Kur'an'a iman etmesini, Allah'a ibadet etmesini sağlamak için yapıyor. Niyetleri düzgün. Yani mesela efendim Kur'an'da matematiksel mucizeler keşfetmeye çalışıyorlar. Bakın işte burada yevm kelimesi, Arapça gün kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 365 defa geçmektedir. Öyleyse Hazreti Peygamber bunu kendisi başaramayacağına göre Demek ki Allah'ın kitabıdır. Böyle şeyler bulmaya çalışıyoruz. Falanca ayette dünyanın yuvarlak olduğuna ilişkin çok açık bir takım ifadeler var. 7. yüzyılda insanlar dünyanın yuvarlak olduğunu bilmiyorlardı. Bu durumda Resulullah Aleyhisselam bunu kendisi biliyor olamaz. İşte bu onun peygamber olduğunu ve bu bilgileri Allah'tan aldığının delilidir. Efendim işte iki denizin birleştiği yerdeki tuzlu su, sıcak su, tatlı su. Buna benzer deliller peşinde koşturmaya çalışıyorsun. Tamam, iyi niyetli bir çabadır, yapın. Ama ey Müslümanlar, şunu bilin ki iman etmeyenlerin derdi bu tip deliller bulamadığı için değil. İman etmeyenler bu kitapta anlatılan hayatı yaşamak istemiyorlar. Bu kitapta anlatılan insan tipine uygun olmak istemiyorlar. Bu kitabın satırları arasından, bu kitabın bütünlüğü içerisinden bilimsel, matematiksel, fen bilimlerine uygun, coğrafya bilimiyle ilişkili mucizeler bulup anlatmak için uğraşmanıza gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü Hazreti Peygamber Mekke'de bunları anlatmaya başladığında iman eden Müslümanlar, o sahabiler bu tip mucizeler keşfedip ondan sonra iman etmediler ki. Allah Resulü Aleyhisselam, işte bakın ey Müslümanlar, Allah bu ayette dünyanın yuvarlak olduğunu bildiriyor falan demedi. Hazreti Ebu Bekir bu yüzden iman etmedi. Ömer, Osman, Ali bundan dolayı iman etmedi. Onlar kul olmaya karar verdiler. Bu fikrin doğru olduğunu gördüler. Bu cümlenin doğru olduğunu gördüler. Hayatlarını, kendilerini bu söze uygun hale getirmeyi kabul ettiler. Hepi topu bu kadar. Mekke'de ya da Medine'de Müslüman olanlardan hangisi matematiksel mucizeler gördü de ondan iman etti Allah aşkına yani? İmanın yolu bu değil ki. 23 yılda tamamlanmış bir kitap var. Öyleyse bu demektir ki hiçbir sahabi bu tip yollarla iman etmedi. İman etmenin yolu aklını ve kalbini, yani düşünceyi ve inancı samimiyete, hakikata, tarafsız bir düşünceye açmaktan geçer. Nefislerinin kölesi, bağlı oldukları inancın fanatik taraftarı olanlara anlatacak bir şeyiniz yoktur. Değişime kapalı insanlara istediğinizi gösterin, onlar buna yanaşmayacaklardır. Bakın devam ediyoruz. 110. ayette konu biraz daha netleşiyor. Ve nukallibu ef'idetehum ve ebsarahum kema lem yu'minu bihi evvele merratin. Yani onlara istedikleri mucizeler gösterilmiş olsaydı gene iman etmezlerdi ey peygamberim diyor Allah Teala. Neden? O mucizeleri görseydiler bile, istedikleri mucizeler gerçekleşmiş olsaydı bile onların kalplerini ve gözlerini gene ters çevirirdik daha önce iman etmedikleri gibi. Ne demek kalplerin ve gözlerin ters çevrilmesi? Yani baktıkları şeye ters bakarlardı gene. Görmesi gerekeni görmezdi. Başka ayetlerle birleştirelim. Onlara gökten Allah bir pencere açsaydı ve bu pencereden meleklerin girip çıktığını görseydiler, gözlerimiz bozulmuş diyeceklerdi. Bak, olaya doğru yerinden bakmıyor. Bir şey göstermiş olsaydın, Muhammed'in sihri çok büyükmüş diyeceklerdi. Hazreti Musa elindeki asasını gösterdi Firavun'a. Elinin bembeyaz hale gelmesini, ışıl ışıl parlamasını gösterdi de Firavun ve hanedanı iman mı etti sanki yani? Dediler ki Musa çok büyük bir sihirbaz olmuş. Bütün sihirbazların hocası olmuş dediler. Aynı şey. Yani bugün de anlatın bir şeyler. Yani Kur'an'da bilimsel mucizeler keşfedeceksiniz. İnanın ki diyecekleri nokta ne olur biliyorsunuz mu? Evet, Kur'an'ı Muhammed kendisi yazmış olamaz. Doğru. Sen şimdi umutla beklersin. Tamam, iman etmek üzereler. Hadi bismillah bekliyoruz, iman edecekler. Adamın diyeceği şey şöyle olur. Demek ki bu kitabı uzaydan gelenler yazdılar. Uzaylılar getirmiş olabilir. Ya adam hakikati kabul etmeye niyetli değil ki. Piramitleri gösteriyorsun ayetlerden hareket ederek. Bakın diyoruz, sizden önceki yaşamış nesillerde, sizden önce yaşanmış dönemlerdeki insanlar da çok büyük eserler meydana getirecek kadar bilim ve teknolojide gelişmişlerdi. Hatta kimi bölgelerdekiler teknolojide o kadar ileri gitmişlerdi ki, siz bugün 21. yüzyılın teknolojisiyle bu adamların bunu nasıl yaptığını çözemiyorsunuz. Bu adamlar çok ileri gitmişlerdi. Lakin bu onları Allah'ın elinden kurtaramadı. Onlar da faniliklerine bir çözüm üretemediler. Onlar da bir peygambere isyan ettiklerinde Allah onların da burunlarını sürttü diyorsun. Gidiyorlar, piramitleri inceliyorlar. Evet, bakıyorlar ki dehşet eserler. Sonra onların nasıl yapıldığıyla ilgili kendi gönüllerini rahatlatacak çözüm yolları üretmeye kalkıyorlar. Uzaydan gelenler yapmış olabilir diyor. Bunu ciddi ciddi söylemeye kalkıyorlar. Yok efendim, oradaki tepeyi şu şekilde biçimlendirmiş olabilirler. Yahu boyun bük. Hayır, boyun bükmüyorsun. Derdin ne? Çünkü iman etmek istemiyorsun. Niye iman etmek istemiyorsun? Çünkü ya vazgeçemediğin çıkarların var, ya vazgeçemediğin bir kibrin var, ya vazgeçemediğin bir takım tutkuların var, fanatik inançların var. Sen bir kere değişime kapalısın, kalbini kapatmışsın, kalbin mühürlenmiş. Üstelik öyle tipler ki var ki, kalbinin mühürlenmiş olmasıyla, aklının yeni düşüncelere kapalı olmasıyla övünüyor bir de yani. Üzülerek söylüyorum ama böyle Müslümanlar da görüyoruz yani. Her tür yeni düşünceye kafasını kapatmış Müslümanlar var. Yeni bir söz duymaya müthiş şekilde zihnini kapatmış, kalbini kapatmış. Kendisinin doğru olduğu konuda, kendisinin doğru olduğuna inancında o kadar katı ki hiçbir uyarıyı, hiçbir yeni sözü kabul etmeye müsait değil. Yahu sen değişime bu kadar kapalıysan biz sana nasıl yardımcı olacağız? Haşa ki Allah'tan sana senin bütün düşüncelerin, inançların ve yaptıkların doğrudur diye özel bir mesaj mı geldi be Müslüman? Sen de okuduğun ayetleri yanlış anlamış olamaz mısın? Senin sevdiğin hocan, senin takip ettiğin kişi, içinde bulunduğun grup bir takım ayetleri, hadisleri bilmiyor olamazlar mı gerçekten? O ayetleri, hadisleri doğru anlamamış olamazlar mı gerçekten? İnsani yetersizlikler sizde görülmez mi yani? Kendini değişime kapatmış insanlara ne gösterirsen göster, onların bakışları ve düşünüşleri tersinden olur. Daha önce iman etmedikleri gibi o gösterdiğiniz dille de iman etmezler. Ve nezeruhum fî tuyânihim yâmehûn. Ve biz onları içine düştükleri o taşkın tavırlarında, o azgın tavırlarında oyalanıyor bir vaziyette bırakıveririz. Yani ki haşa, şöyle benzetme yapalım. Bu bir benzetmedir, konu anlaşılsın diye söylüyorum. Haşa, tabii ki Allah için böyle şeyler söylenemez. Allah Teala elini uzatır, bekler. Kul ona elini uzatmayınca Allah da elini çeker. Kul elini çekmedikçe Allah kulunu bırakmaz, doğrudur. Duha suresinde ifade edildiği gibi Allah kulunu terk etmez, kuluna küsmez. Ama yani her bir imkanı defalarca inkarla ve nankörlükle karşılayanlara Kur'an'ın birçok yerinde ifade edildiği gibi Allah onların kalplerini mühürleyip geçiverir. Allah bize muhtaç değil. Arkadaşlar, kardeşler, Allah bize muhtaç değil. Biz Allah'a muhtacız. Allah bizi keşfetmek zorunda olan değil, biz Allah'ı keşfetmek zorunda olanız. Allah bizi bulmak zorunda olan değil, biz Allah'ı bulmak zorunda olanız. Allah kendisini haşa ki bize beğendirmek, bizi memnun etmek zorunda değil, biz onu razı etmek zorunda olanız. Kula yakışan şey tekebbür değildir. Kula yakışan şey şartlar öne sürmek değildir. Kula düşen şey tüm şartları bir kenara itip, yahu ölüyorum işte, ölümlü bir hayat yaşıyorum, her aldığım nefeste ölüme doğru gidiyorum ve bu ölümden sonrasında ne olacağı konusunda hiçbir bilgi sahibi olamıyorum. Şu ölümden sonra ilişkin bir şeyler söyleyen adamlar ne diyorlar? Acaba bunların dediklerinde haklılık payı olabilir mi diye düşünmek zorundasın ya. Otur bir düşün ya. İşte dolu düzgün gidiyoruz ölüme. Ama yapmıyorlar. وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَشْهَلُونَ 111. ayet. O kadar çarpıcı geldi ki. Resulullah Aleyhisselam'a diyorlardı ki, sen nasıl peygambersin? Dolaşıp duruyorsun bizim yanımızda. Senin yanında bir melek olmalıydı senin peygamber olduğuna tanıklık etmek için. Başka bir defa gelip diyorlardı ki, bize geçmiş atalarımızdan çok saygın, çok sevgili olan bazı atalarımızı dirilt de ona soralım. Bütün bunlara şöyle toptan bir cevap veriliyor 111. ayette. Değil bir melek. Biz onlara birçok melek indirseydik. Ey peygamber, senin etrafını melek alaylarıyla doldurmuş olsaydık yani. Değil o sevdikleri, saydıkları bir atalarını diriltmek. Onlara istedikleri her ölüyü diriltseydik ve ölüler onlarla konuşsaydı ve onların istedikleri her şeyi karşılarına toplayıp dizseydik, onlar yine de iman etmezlerdi. Ancak Allah'ın dilemesi hariç. Allah lütfederse birilerine, içlerinden birinde bir kıpırtı görürse Allah ona lütfedebilir. Bunun dışında hiçbiri iman etmezlerdi. Fakat bunların birçoğu hala cahillik yapıyorlar. İman etmemenin sebebi onların susturucu bir delil bulamamış olmaları değil. Ben bunu elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar tekrar tekrar ifade etmeye çalışıyorum. Dinin, İslam'ın, peygamberlerin bir söz getirdiğini unutmayalım. Bir söz getirdiler. İnsanlardan da bu sözü dinlemelerini, üzerinde düşünmelerini, bu sözü kabul etmelerini ve sonra bu söz neyi gerektiriyorsa onu yapmalarını istediler. Olay bundan ibaretti. Peygamberler başka hiçbir şey getirmediler. Bir söz getirdiler. Ne diyordu Resulullah Aleyhisselam? Amcası Ebu Talip ölüm döşeğinde Kureyş'in liderleri Ebu Talip ölmeden bir hamle daha yapabilir miyiz ki diye toplanmış gelmişler Ebu Talib'in yanına. Demişler ki bak ölüp gidiyorsun. Yeğeninle bizi kavgalı bırakacaksın. Güzel şeyler olmayacak. Ölmeden önce şu yeğenini çağır da aramızı uzlaştır. Bizi barıştır. Ondan sonra git demişler. Ebu Talib'in de hoşuna gitmiş bu fikir. Çağırmış Resulullah Aleyhisselam'ı. Demiş ki bak yeğen bunlar demiş senin kavminin ileri gelen adamları. Koca koca adamlar yani. Hepsi okumuş çocuklar bunların. Bunlar sana iyi bir teklifte bulunuyorlar demiş. Ne diyorlar amca? İşte böyle böyle şeyler söylüyorlar. Resulullah Aleyhisselam'ın cevabı lütfen iyi düşünelim yani. Resulullah Aleyhisselam'ın cevabı şu. Amca diyor ben onlardan bir tek söz istiyorum diyor. Bir tek söz. O sözü söylerlerse hem dünyalarını kurtaracaklar hem ahiretlerini kurtaracaklar. Hem dünyada seçkin, saygın bir kabile haline gelecekler, hem ahirette Allah'ın sevdiği, Allah'ın kurtardığı bir kabile haline gelecekler. Bir tek söz istiyorum onlardan. Böyle deyince Kureyş'in liderleri, yahu demişler Muhammed, bu ne kadar güzel bir şey. Değil bir söz, sen iste biz 10 söz söyleyelim. Yeter ki bu dediklerin gerçekleşsin. Ne istiyorsun söyle demişler. Resulullah Aleyhisselam her zamanki söylediği şeyi tekrarlamış. Ben sizden la ilahe illallah demenizi istiyorum. İşte bu kadar. Ve hepsi homurdanarak, bağırarak, kötü sözler söyleyerek orayı terk edip gittiler. Çünkü Kureyş'in müşrik liderleri biliyorlardı ki o sözü bir söylerlerse, o sözü bir kabul ederlerse bütün hayatları değişmek zorunda. Bütün değer yargılarını değiştirmek zorundalar. Düşünce sistemlerini bırakmak zorundalar. Bu onların işine gelmedi. Terk edip gittiler. O yüzden bir kez daha hatırlayalım. Bütün peygamberler bir söz getirdiler. Kimse bir mucize getirmenin derdinde değildi. Evet, peygamberleri Allah mucizelerle destekledi. Fakat sözün doğruluğunun kanıtı peygambere verilen o mucize değildir. O hissi mucizeler, yani gözle gördüğü, yaşadığı, eliyle dokunabildiği, canlı olarak müşahede edebildiği o hissi mucizeler var ya, o hissi mucizeleri sadece peygamberin yanında yaşayanlar, o an orada bulunanlar görebiliyorlar. Başka yerdeki insanlar, başka yüzyıllarda gelecek insanlar, başka dönemlerde yaşayacak olanlar o hissi mucizeyi görmeden iman etmek zorundalar gene. Ne yapacağız şimdi? O zaman bu şey demektir. Bir peygamber insanları ikna etmek ve bu sözün doğruluğunu kanıtlamak için hissi mucizeler gösterecek. Bunu herkes istemeye başlayacak. Her dönem, her yeni gelen nesilde ve dünyanın her bölgesindeki insanların hissedebileceği, görebileceği, tadabileceği, koklayabileceği, canlı olarak, müşahede olarak karşısına göreceği bir mucize talebi ortaya çıkacak. Yahu Allah sizi iman etmeye zorlamıyor ki. Allah kullarının iman etmesini zorla istemiş olsaydı buna zaten gücü yeterdi. Peygamberler sözü getirdiler. Dediler ki bakın şu sözü dinleyin. Bir, üzerinde düşünün. İki, ön yargılarınızdan, tutkularınızdan, bağlantılarınızdan arının. Saf bir kalple üzerinde düşünün. Sonuç, bunu kabul edin. Ve dördüncü basamak, bu kabul ettiğiniz sözün gereğini yerine getirin. Melekler de gelseydi, ey kulum diyor Allah, ölüler konuşturulsaydı, istedikleri her şeyi karşılarına toplanıp dizilseydi, Allah'ın dilemesi hariç hiçbiri gene iman etmezdi. Onlar sadece cahillik yapıyorlar. Bu talep cahilliktir. 112. ayet. Bununla bitiriyoruz inşallah bölümümüzü. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا شَيَاط۪ينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرِفَ الْقَوْلَ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ İşte böyle. Ey peygamber! İlk defa senin karşına direnen insanlar çıkmıyor. Her peygamberin karşısına ona düşmanlık yapan insan ve cin şeytanları oldu. Kıyamete kadar da olacak. Her peygamberin davetinin karşısına, bunu özetle belirtelim. Peygamberin karşısına çıkmak demek, peygamberin şahsının karşısına çıkmak demek değildir. Ne Kureyş müşrikleri Efendimizin şahsi düşmanıydılar, ne de Firavun hanedanı Musa Aleyhisselam'ın şahsi düşmanı. Hiçbir zaman peygamberlere karşı çıkanların peygamberin şahsına düşmanlığından söz etmiyoruz. Bütün peygamberler peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkıncaya kadar kendi kavimlerinde sevilip sayılan insanlardılar. Şahsi bir düşmanlık yok. 40 yıl boyunca Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke'de Kureyşlerle hiçbir problemi olmadı. Bütün peygamberler için aynı şeyi söz edebiliriz. Peygambere düşman olmaktan maksat peygamberin davasına düşman olmaktır. Yani tevhid inancına karşı olmak, ahiret inancına karşı olmak, kulluk bilincine karşı olmaktır. Yani Allah'a imana, ahirete imana ve ibadete karşı olmaktır. Bütün peygamberlerin karşısına her zaman cin ve insan şeytanı dikildi. Kıyamete kadar da, yani son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın davasının düşmanları olmaya devam edecek. Dünyanın her yerinde olmaya devam edecek. Bu düşmanlar bir de birbirlerini kışkırtacaklar. Bunlar birbirlerine süslü sözler söylüyorlar. Bazen inkarlarını edebi bir dille söylüyorlar. Edebiyatla süsleyerek kendilerini haklı çıkartmaya çalışıyorlar. Hazreti Peygamber döneminde şairlerin diliyle öyle yaptılar. Kimi zaman bir takım numaralarla birbirlerini kışkırtacak, inançlarını süsleyecekler. Kimi zaman felsefi sözler söyleyecekler, sözde felsefeden faydalanacaklar. Kimi zaman siyasi sözler söyleyecekler. Kimi zaman bilimsel kılıflar uyduracaklar. İnkarlarını bilimsel dille anlatarak hem kendilerini saptıracak hem başkalarını saptıracaklar. Birbirlerine süslü sözler söylerler. Her peygamberin karşısına bu mutlaka çıktı. Birbirlerini kandırıyorlar. Ama Allah'ın muradı bu. Allah Teala onların bu art niyetli yaklaşımlarına karşılık onları iman etmeye mecbur edecek bir baskı uygulamıyor. Rabbin dilemiş olsaydı onlar bunu yapamazlardı. Rabbin kimsenin zorla iman etmesini dilemedi. Sen şimdi bırak onları bu iftiralarıyla oynanıp dursunlar. Kendilerine zarar veriyorlar ve birbirlerini kandırıyorlar. Onlara uyanları kandırıyorlar. Sapmaları yetmediği gibi başkalarını da saptırmaya çalışıyorlar. Allah'ın muradı da budur. Allah'ın muradı yeryüzünde insanların düşünmekle, bir daha söyleyeyim, düşünmekle, kendilerinin içindeki engelleri aşmakla, tutkularından arınmakla, iman etmekle ve ibadet etmekle denenmesidir. Bu bir insanın kendi iç mücadelesi olduğu gibi, kendi iç mücadelesini başarıyla tamamlayıp iman eden Müslümanlar, dünyanın diğer bölgelerine, diğer insanlara imanı yaymak için de uğraşacaklar. Ve böylece iyilerin iman etmeyenlerle ve imansızlığı savunanlarla bir mücadelesi ortaya çıkacak. Öbür cepheden de aynı şeyi görüyoruz. İçindeki tutkuları aşamayan, kibrinden vazgeçemeyen, fanatikliğini terk edemeyen, düşüncesizliğini sürdürenler kendi iç imtihanlarını kaybedecekler. Bu iç imtihanını kaybedenler kaybetmekle kalmayacaklar. Başkalarının da kaybetmesi için uğraşacaklar. Böylece kıyamete kadar iman ehli ile küfür ehli arasında bir mücadele olacak. Demek ki iki tür mücadele kıyamete kadar sürecek. Bir, her insanın kendi iç dünyasında yaşanmakta olan mücadele. İki, iman ehli ile inkar ehli arasındaki mücadele. Kıyamete kadar devam edip gidecek. Rabbimiz imtihanını başarıyla verenlerden, rızasını erenlerden olmayı bize nasip etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.